أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 205. حديث يا بني هاشم يا بني قصي أنا النذير والموت المغير وَالسَّاعَةُ الْمَوْعِدِ Ey Haşim oğulları! Ey Kusay oğulları! Ben uyarıcıyım. Ölüm baskıncıdır, kıyamet ise buluşma yeridir. Sözü söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu İmam Kudai bize haber veriyor, Müsned-ü Şihab'ında. Doğrudan ulaşma imkanım yok. Beyan edilen bu. Eğer kaytarmak istersem kolayı var. Bana demedi ki, Haşim oğullarına, Kusay oğullarına dedi. İyi ama sözü söyleyen peygamber, kendi akrabalarına söylemişse beni ilgilendirmez olur mu? Kusay, dedelerinden biri. Haşim, o da Kusay'dan sonraki dedelerinden biri. Böylece Kusay oğulları, Haşim oğulları denilince, aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir anlamda yakınlarına sesleniyor gibi olsa da bütün bir insanlığa sesleniyor. Çünkü hatırlar mısınız? İslam'ın ilk günlerinde, Mekke'deyseniz, insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kulaktan kulağa kendi aralarında konuşurken biliyorlar. Az az, yakın tanımıyorlar henüz. Bir şeyler olduğunu farkındalar ama ne olup bittiğini bilemiyorlar. Derken aleyhissalatü vesselama bir emir geliyor. Daha sonra şu Ara suresinin 214. sırasına yerleştirilen bir ayet. وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarını, sana yakın olanları, işte akrabalarını, kavmini, kabilenin yakınlarını sen uyar, inzar et, cehenneme haber, cennete haber ver onlara. Böyle denilince aleyhissalatü vesselam rivayetlere göre akrabalarını topladı evine, en yakınlarını. Yemek verecekti. Yediler gerçi ama içlerinden biraz da hain bir tavrıyla tanınmış Ebu Leheb hemen yoksa Muhammed dedi bir şeyler duyuyoruz bizi bunun için toplamış olmayasın haydi haydi beyler kalkın gidiyoruz dedi ve kalktılar. Yani bir şeyler duyuyorlardı ama ne olduğunu bilmiyorlardı tabi. Daha sonra ikinci bir teşebbüs, yine sonuç aynı. Sonra aleyhissalatü vesselam Allah emretti ya yapacaktı, duyuracaktı bir kere onlara. Safa'ya topladı, çıktı Safa tepesine. Ey Kusay oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Haşim oğulları diye onları çağırdı bir bir. Onlar geldiler ve Kureyş, ha bu onlara bir uyarı, onlara bir çağrı demediler fakat. Öyleyse şu anda da huzurunda durduğumuz hadis-i şerif her ne kadar lafzan Haşim oğulları Kusay oğullarına hitap ediyor gibi olsa da evrensel bir hitaptır. Aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa seslenerek diyor ki ey Haşim oğulları, ey Kusay oğulları ben uyarıcıyım, ben nezirim. Ölümse baskıncıdır. Yani yapacağını yapar. Dedi mi, geldi mi, yaşadı mı, siz ölümü yaşadınız mı, ne olacaksa olacaktır, değiştiremezsiniz. Kıyamet ise mutlaka buluşacağınız bir yer, buluşacağınız bir saattir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler bunu tekrar ediyorlar. Ben uyarıcıyım, ben nezirim. Evet, nezir olmak, yani inzar göreviyle görevli olmak peygamberlerin başta gelen bir sıfatı, özelliği, yani her peygamberin varlık sebebi, cenneti kaybetmek ve cehenneme düşmek konusunda bir uyarıcılık. Tabi tam tersi, cennete gitme ve cehennemden kurtulma şeklinde bir güzelliğin, iyiliğin müjdesi olmak, beşir ve nezir olmak, peygamberlerin ana görevi. Peygamberimiz de böyle söylüyor. Ama dikkat edin diyor, bir uyarı birimi. Uyarıyor çünkü insanları, bakın ölüm ve kıyamet var. Öyleyse, Kur'an-ı Kerim, peygamber şahsında özetlenen, örneklenen ama hepimiz için görev olarak yüklediği bir uyarı konusunda sanki elimize beş imkan veriyor. Ölüm, kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem, bir de eski kavimlerin hal ve ahvalleri. İşte bunları çevirdiniz mi insana doğru, bir bir ya da hepsi beraber ya da grup grup sundunuz mu bu bilgileri insanlara? Onlar çaresiz boyun bükecekler. Ama gönülden kabul etmeyenlerin zaten kabulünün anlamı olmadığı için biz baskı kurmayacağız. Çünkü ölüm onlara gereken baskıyı yapacak zaten. Kıyametse herkesin buluşma yeridir. 206. Ene feratukum alel havd. Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım. Kıyamet gününde insanlar buluşacaklar, toplanacaklar. Orada bir havuz var, rivayetlerden öğrendiğimiz. 50 ve daha fazla rivayet hatta bunu anlatır diye özel açıklamalar bulunan bir konu. Şöyle anladığım kadarıyla sanki Kızıldeniz kadar bir havuz düşünün. Çevresinde yıldızlar kadar kapkacak var ki insanlar rahatlıkla, itişip kakışmadan her biri dilediğince içebildiğince içsin. Kıyamet günü o dehşetli ortamında herkesin mahvolduğu, perişan olduğu, ölüm olsa da kurtulsak diyeceği ama diyemeyeceği ya da ya Rabbi cehennem de olsa gidelim ama hesap başlasın denilen ortamda, işte Allah-u Teala'nın ümmeti Muhammed'e bir lütfu ihsanı olarak sunulan havuz, Kevser havuzu. Peki bunun bir başka yerde de kullandığını biliyorsunuz. Bir de Kevser şarabı ya da Kevser ırmağı var elbette. Evet, bir de Kevser ırmağı var cennette. Ama havuz henüz daha hesap döneminde, yani kıyamet kopmuş, insanlar yeniden dirilmiş, hesap kitap başlama dönemi daha gelmemiş, işte o zaman. Kevser, cennette bir ırmak. Kevser, kıyamette bir havuz. Bütün bunlar, hadislerden öğrendiğimiz gerçekler. Efendim, Kevser'in bir de hayrı kesir anlamı var fakat, yani çok hayır. Tamam, elbette o da rivayetlerden anladığımız bir gerçek. Hepsini birleştiriyoruz ama ona ilk ulaşan, orada ilk buluşan birisi olarak Peygamberimiz bir havuzdan söz ediyor. İşte Kevser o. Ve onunla ilgili özel bir tehdit ama özel bir konu var. Yani bizim dikkat edeceğimiz, aman kaybetmesek diyeceğimiz. Çünkü anladığımız kadarıyla Kevser havuzuna ancak ümmeti Muhammed'e izin verilecek. O insanların yandığı, güneşin tepelerine indiği, İnsanların terden mahvu perişan olduğu, aman hesap başlasa dediği bir ortamda, düşünün bir havuz ve su, ondan içenler artık susuzluk çekmeyecekler. Peki, içelim, gidelim elbette, yani kim, hangi Müslüman ben ümmeti Muhammed'den olmayı reddederim der de, ama unutmayın aleyhissalatü vesselam mesela bir uyarısında, dayatıp direnenler hariç herkes cennete gidecek diyordu. Sahabe şaşırıyor, aman ya Resulallah. İnsan cennete gitmek konusunda dayatır, diretir mi? Öyle değil diyor aleyhissalatü vesselam. Benim yolumda olmaya dayananlar, devam edenler, uğraşanlar, işte onlar cennete, ama istemeyenler, onlar da dayatanlardır, onlar gitmeyecekler. Demek ki peygambere benzeyenler ancak cennete gidecekler. Değilse insanlar kendi kafalarına göre takılıp ben de ümmet-i Muhammed'denim demeler ne anlamı var? Bakın onunla ilgili de tehdit şöyle. Aleyhissalatü vesselam havuzun başına ilk varandır. Orada havuzdan yararlanırken birileri gelip elbette havuzdan onlar da faydalanacaklar ama bazıları daha ellerini uzatırken melekler tarafından yakalanıp tutulup atılacaklar başka bölgeye. Sen hayır kullanamazsın dercesine. Aleyhissalatü vesselam rahmetellil alemindir. Orada da bunun uzantısına şahit oluyoruz. Diyecek ki hemen aman ne yapıyorsunuz, o da benim ümmetimden olduğunu söyledi ya. Ama diyecek ki melekler evet ya Resulallah, fakat senden sonra onların dini ne hale getirdiklerini bilmezsin. Aman ya Rab bizi onlardan eyleme. Gerçekten korkunç bir suç, korkunç bir yanlış, gerçekten korkunç bir kayıp. Yani peygamberden sonra dini ne hale getirmek suçuyla yargılanmak. Değil mi? Düşündünüz mü, düşünebiliyor musunuz? Bilmem, ben pek idrak edebildiğimi zannetmiyorum. Çünkü bunu gereği gibi fark edenler aleyhissalatü vesselam'ı harfiyen peygamber kabul edip tek tek adım adım bil fiil hayatı ona danışıp sorup uygulayanlardır. Eğer insanlar bunu yapamıyorlarsa, eğer mazeretleri makulsa Allah ve Resulü elbette onaylayacaksa tamam, ama hem de mazeretleri kendilerince bile makul değil de yapmıyorlarsa yarın havuzun başından atılanlardan olurlarsa Allah korusun. 207. İnna la nesta'milu ala amelina men aradehu. Biz bu yönetim işini kendi talip olanlara vermeyiz. Evet, böyle bir kuralı var İslam'ın. Birileri ben yönetimde olsam, ben insanları yönetsem, ey insanlar gelin beni sizi yönetmeye görevlendirin. Hey insanlar gelin ben sizin amiriniz olayım, ben emredeyim siz yapın, ben söyleyeyim siz beni dinleyin, ben sizin tanrınız, ben sizin kralınız olayım, ben sizin her işinize karışan ama siz bana harfiyen riayet eden insanlar olun deme yetkisi yoktur İslam'da kimsenin. Çünkü öyle olur mu? Öyle şey olur mu? Yani birileri gidecekler, gel benim hayatıma yasaklar koymaya ve bana emretmeye ve nehyetmeye sen yetkili ol. Hadi sen bu konuda en yetkilisin, ben de seni dinledim diyecekler. Öyle olmaz. Ya Allah'ın istediği, Resul'ün istediği birileri ancak bu yönetime talip olmadan İslam'ın emrettiği şekilde yerine getirilecek bir görev diye yüklenilebilirler. Biraz daha farklı ifadeler bulsak, yani sizin ve benim yaşadığım döneme ait yönetme ve yönetilme, birilerinin bu işi talep etmeleri veya talepsiz bu iş kendilerine verilmeleriyle karıştırmayın lütfen. Çünkü şimdiki gibi birilerinin bu işe talebi olsun ya da ben talep etmedim ama beni çağırdılar, İşte onlardan dolayı ben de çaresiz boyun eğdim diyenlerin bu konunun dışında düşündüklerini zannediyorum. Bana göre bu ayrı bir konudur ve Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, sizden birileri insanların Müslümanca yaşayışları konusundaki bir sorumluluk üstlenmelerini kendileri boşuna talep etmesinler. Ben istiyorsam onlara bu yükü yüklerim, ben istemiyorsam, bu yükü yüklemiyorsam onlar bunun bir eksiklik olduğunu zannetmesinler. Onlar öyle imtihana talip olmasınlar. Ben yüklemişsem onlar bunu çeksinler ama değilse kendileri kendilerince iyi bir Müslüman olmaya devam etsinler diyordu sanki. Onun için birileri gelip beni emir tayin etseniz, beni lider tayin etseniz, beni reis tayin etseniz demelerinin anlamı yoktu. Peki ya şimdi toplumu yöneten insanların birileri tarafından yönlendirildiğini ya da efendim görevlendirildiğini veya kendi kendilerine bunun böyle olması gerekir diye kurallar koyduğunu biliyorsunuz. Ben onların ne aslını ne dayanağını bilmiyorum ama İslam dininde böyle bir kural biliyoruz. Yeniden okuyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, biz bu yönetim işini kendi talip olanlara vermeyiz. 208. Ene ve kafilül yetimi kehateyni fil cenneti ve eşara bissebbabe vel vusta. Ben ve yetime kefil olan kimse diyor aleyhissalatü vesselam, cennette aynen böyleyiz. Bunu derken şehadet parmağı ile orta parmağını yan yana getirerek, göstererek anlatıyordu. Buna göre yetime kefil olan ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennette yan yana olacaklar. Peygamberimizle beraber olmak gerçekten şereflerin en büyüğüdür. Bu şerefe nail olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmak, onunla birlikte yaşamak, onunla hicret etmek, Mekke'de onun yanında, Medine'de onun yanında, Bedir'de, Uhud'da onun yanında olmak elbette gerekecek. Ama Allahu Teala herkesi o dönemde yaratmamış olduğuna ve kimilerinin ondan sonra, yıllar sonra yaşayan insanlar bulunduğuna göre, bakın aleyhissalatü vesselam diyor ki, yetime kefil olun, bakın ki o zaman ben sizinle beraber cennette, işte şu iki parmak nasıl yakınsa birbirine, öylece yakın olacağım. Peki, kim ki yetim? Babası ölen çocuktur. Hatta bir tanıdığıma meal okumasını tavsiye etmiştim. Birlikte haftalıkta Kur'an ve sünnet üzerine öğrenim programlarımız vardı. Bir ara dedi ki, ama Kur'an'da hiç öksüzden söz edilmiyor. Yani İslam dini öksüze karışmaz mı dersin? Yani hep yetim sözü olunca şaşırmış biraz. Çünkü Türkçe'de annesi ölen için öksüz, babası ölen için de yetim tabiri kullanılır. Öksüze hiç karışmaz mı bu İslam dini? Hep yetimin hakkını korumaya mı çalışır diyordu. Benim anladığım şöyleydi. İslam dini, yani Kur'an'ın dili Arapça, her ikisi içinde yetim kelimesini kullanır ve fakat annesi ölen için hemen yanı başında bir anne ya da hemen çok geçmeden onu bağrına basacak, onun eğitimini üstlenecek, onun sevgi ihtiyacını giderecek, onun annesi olacak bir anne bulmak çok zor olmayacaktı İslam toplumunda, ama babası vefat eden bir çocuk için hiç olmazsa bir iddet döneminde bir babasızlık, ondan sonra da bir baba imkanı ya olacak ya tehlikeye girecek de olunca, işte böyle bir durum yetimin hakkının korunması konusunun sanki önceliği anlamına geliyor. Ama aslında yetim anne babadan yoksun bir çocuk demek olacaktı ki, böyle bir durumda annesini kaybetmiş çocuklara anne, babasını kaybetmiş çocuklara baba bulmak zorundayız. Ama özellikle söyleyelim, bir çocuk babasını kaybetmişse, yani bir kadın kocasını kaybetmişse, o kadın hemen evlenmeli ve bir koca, yani çocuğuna baba bulmalıdır ve çocuğuna baba bulan bir kadın, onun aynen hanımı olarak, eşi, hayatının parçası olarak o çocuğuna mutlu bir yuva sağlamak zorundadır. Böylece çocuk yüzü gülen bir çocuk olacaktır. Ama bu inanç olarak uygulansa da bazen nasip olarak uygulanmaz bir gerçektir. Yani evlenmeyi isteyen herkes anında evlenecektir diye öyle bir yasa yoktur. Evlenmeyi istemektir asıl olan, yani bekar kalmaya razı olmamaktır mesele. Böylece çocuklar her şeye rağmen evliliği isteyen bir annenin çocukları ya da babasını kaybetmiş çocuklar durumundaysa, o çocukların eğitimiyle, kafasıyla, gönlüyle, diniyle, imanıyla ilgilenen birileri gerekir ki aleyhissalatü vesselam böyle olanlara diyor ki, ben onunla cennette işte böyle beraber, yani şehadet parmağıyla orta parmak nasıl birbirine yan yanaysa, biz de cennette onunla böyle yan yana beraber olacağız diyordu. دخل النبي على بلال وعنده صبر من تمر فقال ما هذا يا بلال فقال يا رسول الله لك ولضيفانك قال أما تخشى أن يفور لها ريح من جهنم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا الله أكبر. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bilal radıyallahu anh'ın bulunduğu yere girdi. Habeş'ten gelmiş. Rengi, tarzı farklı ama artık oral olmuş. Ve İslam tarihine peygamberin yanında yer bularak geçmiş birisi. Köle bilinmiş, taşlar üzerinde gezmiş. Üzerinde taşlar gezdirilmiş, eziyet edilmiş. Siz geri kalanları bilirsiniz ama mesela bir müezzinliği var ki Bilal Hazretlerinin, aleyhissalatü vesselamdan sonra duramamış Medine'de, Şam diyarına gitmiş. Bir gün içini yakan bir özlem onu tekrar Medine yollarına düşürmüş. Bir sabah namazı ezanı için herkes uykudayken Bilal radıyallahu anh uyanık ve ümmeti namaza çağırmak için ezana başlamış. Yatağından doğrulan, gözyaşlarına gömülüp soluğu mescitte almışlar. Hep beraber yeniden ağlamışlar. Peygamber dönemini hatırlamışlar. İşte bu Bilal Hazretleri, aleyhissalatü vesselamın hizmetinde, onun yanında, yanı başında, aleyhissalatü vesselam onun yanına giriyor ve Bilal Hazretlerinin yanında bir hurma yığını var. Birkaç Müslümana okuyordum bu hadisi. Yığın deyince şöyle, 3-5 kamyonluk bir buğday yığını gibi anladılar. Kelime Arapçadan Türkçe'ye tercüme olunca ancak bu kadar ifade edilmiş Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir depo, böyle bir birikinti, böyle bir yığıntı, öyle değil galiba. Ama belki, elbette kilo veya gram diye ifade etmeyeceğiz ama, işte bir hurma birikimi, oraya konulmuş, yani bir sepet mi, yarım çuval mı, ne kadar dersiniz, işte o kadar hurma. Sormuş aleyhissalatü vesselam, bu ne böyle Bilal diye. O da, ey Allah'ın elçisi, senin ve misafirlerin için ayırdıklarımdır demiş. Demek, sorumlu hissetmiş kendisini. Hani gerektiğinde bir lazım olur, peygamberimiz ister, acıktığı dönemdir veya misafirler gelir, olsun işte onlar için dediği, böyle bir hurma ayrımı söz konusu, kenara koymuş, şöyle, herkese değil ama bu peygambere aittir demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, bu hurma yığını sebebiyle bir cehennem rüzgarının üzerine esmesinden korkmaz mısın? İnfak et ey Bilal, arşın sahibinin azaltacağından hiç korkma buyurur. Demek, o hurma yığınından, kenara alınmasından, bir çuval, yarım çuval hurmadan veya iki çuval olsun, işte o kadar kenarda dursun, ihtiyacı olsa da hiç kimseye verilmesin anlamına kenarda biriktirilen, saklanan bir hurmadan dolayı cehennem rüzgarın üzerine esmesinden korkmaz mısın diyordu aleyhissalatü vesselam. Ve emrediyor, infak et ey Bilal, arşın sahibini azaltacağından korkma, sen ver, arşın sahibi artıracaktır, korkma. Yine bir başka rivayet şöyle konuyla ilgili ya da aynı konuyu aleyhissalatü vesselamın bu hatırasını bir başka kitap, bir başka rivayet, bir başka kanal şöyle ifade ediyor. Ya Bilal, at'imna, fe'etâ bi qabdın min temrin, fekâle zidna, fezâdehu, thumme kâle zidna, fekâle, leyse şey'un ya Resûlallah, illâ şey'en iddekartuhu lek. Kâle Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, enfik ya Bilal, ve lâ takşe min zil arşi iklâlen. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, ey Bilal, bizi doyur buyurur. Demek yanında birileri vardır. Yani acıktık bir şeyler getir anlamına. O da bir avuç hurma getirir. Aleyhissalatü vesselam biraz daha deyince o da biraz daha, bir miktar daha getirir. Aleyhissalatü vesselam peki biraz daha deyince bunun üzerine Bilal Hazretleri senin için ayırdığımdan başka hiçbir şey kalmadı ey Allah'ın Resulü deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle karşılık verir. Dağıt, infak et ey Bilal, arşın sahibinin azaltacağından korkma. Ne dersiniz? Ne olur ne olmaz, zam gelir. Piyasa allak bullak olur. Belli olmaz, komşular tüketir, çocuklarım elin eline mi baksın? Tabii, ne olur ne olmaz. Haşa ve kella, Allah şimdi verir belki ama yarın verir vermez belli mi olur? Ben çareme bakayım dercesine insanlar böyle bir kara borsadan, böyle bir biriktirmeden, böyle bir saklamadan yanalar biliyorsunuz. Yapsınlar. Ne olur ne olmaz diye suyu saklasalar toprağın altında, öyle yapmıyorlar. Akıllarını, imkanlarını saklasalar kullukta kullanmaya, öyle yapmıyorlar. Çocuklarını, kafalarını, gönüllerini, kendilerini, beyinlerini, bütün imkanlarını miras yedi gibi harcarken ne olur ne olmaz demiyor bugün insanları. Oysa ne olur ne olmaz gerçekten. Cennet olur, cehennem olur. Gerekir, icap eder. Cennet yolu için sarf edilecek bir alan çıkar belki ne olur ne olmaz. Allah'ı razı edecek bir imkan çıkar belki karşımıza ne olur ne olmaz demesi gerekir insanların. Ama onu demiyorlar. Ya? Belli olmaz. Belki bir lazım olur. Hani dursun kenarda, kuruya kurt mu düşer? Olsun, belki bir lazım olur dercesine, insanlar hep kendileri hayata yetecekmişler gibi karar alıyorlar, hep öyle uygulamaya çalışıyorlar. Ama heyhat! Aleyhissalatü vesselam, bu gerçeği bilmeyen Bilal Hazretlerine diyor ki, hayrola, korkmuyor musun? Ya bir rüzgar eserse üzerine? Bir cehennem rüzgarı, infak et, dağıt ey Bilal, ve la takşe min zil arşi iklalen, arşın sahibi konusunda, onun azaltacağı adına öyle bir endişe taşıma, korkma hiç diyordu. Peki Hazreti Bilal bunu öğrendikten sonra herhalde rahatlıkla iddia edebiliriz çünkü onların teslimiyetlerini biliyoruz. Aynen infak etmiştir, devam etmiştir infak etmeye ve vermeye. Peki ya biz? Evet, bugüne kadar duymamıştık, meğer vermek zorundaymışız, öyle mi? Haydi biz de infak edelim mi? Toplum o kadar farklı, kelimeler o kadar yavan ki ne diyeceğimi şaşırıyorum bazen. Bir delikanlı, şöyle daha çocukluğunun baharında, gençliğinin değil, annesinin duaları, babasının gayretleri, Allah'ın verdiği bereketle, Kur'an ve sünnet, Allah ve peygamber, din ve iman öğrenmeye gelmiş bir başka kente, bir başka bölgeye. Orada kendisine yetecek bir miktar parayla şöyle çul çuval ne buldularsa yatacak kalkacak bir imkanla gerçekten fakru zaruret içinde yani tüm imkansızlıklarla yaşama kavgası vereceği bir alan, bir ev bulmuş kendisine. Tabii cömert büyümüş, tabii ikram etmeyi bilmiş, tabii kardeş değerinden yana, kardeşin kıymetinden yana eğitim almış birisi olarak evine geleni gideni, misafiri var elbette, arkadaşları geliyorlar. Anne, babayla gönderdiği, günde ancak yarım ekmek alabilecek bir parayı, çocuğu onunla hem öğrensin, hem alim olsun diye, bütün fedakarlığıyla birlik, yanına babasına, şöyle yarım kilo, ya da yarım okka, bir okka kadar yağ da göndermiş. Hani tereyağı. Arkadaşları gelmişler ya, hani arkadaşın evinde rahat yenecek ya, aman Allah'ım bulmuşlar, ganimet elde eder gibi hemen mevcut parasının hepsini bir haftada yiyeceği ekmeği bir hamlede getirmişler fırından, yağı o bir ayda kendi ekmeğine katık yapacakken onu da bir hamlede ekmeğin içinde kaybetmişler ve oracıkta yok edip bitirivermişler. Yağ mı helak olmuş, ahlakları mı yok olmuş, yoksa edepleri mi kaybolmuş bilmem, infak etsin mi ki? Bence karnı tok birine yemek ikram etmenin zulüm olduğu galiba anlaşılmıyor bu toplumda. Ya da ihtiyacı olmayan birine yapılan ikramlar, hatta zorunlu hediyeleşmeler veya benzeri ikramlaşmalar, bunlar yeniden gündeme gelse, bunları Müslümanlar bir kere daha tartışsalar, Allah'a sorsalar, bunun için baştan sona bir Kur'an okusalar. Ya Rabbi, ikram adına, hediye adına ne diyorsun diye. Bunun için baştan sona hiç olmazsa mesela bir aylık sürede bir meali bitirirken bir de 10.000 hadis bitirseler. Ya Resulallah, ikram adına ne dersin, hediyeleşme konusunda ne yapsak sana sormaya geldik diye. Buldukları sonu din adına kabul ederken ama lütfen yadırgamasalar, anlayışlarının kıtlığından endişem yok ama insanlıklarını biliyorum, insanoğlu anlamak istediği gibi okumaya, anlamak istediği gibi dinlemeye meyyaldir. Onu da bu konuda din ve imanlarına güvendikleri bir Müslümanla istişare etseler, acaba ikram nedir, acaba hediye nedir, acaba hediyeleşmek nedir diye, sonunda varılan netice dindir, imandır diye uygulasalar, galiba bugünden daha güzel neticelere ulaşacağız. Tekrar okuyorum Aleyhissalatü Vesselam'ın Hazreti Bilal'le hatırasını. Aleyhissalatü Vesselam der ki, ey Bilal, bizi doyur. O da bir avuç hurma getirdi. Peygamberimiz, biraz daha getir dedi. O da biraz daha getirdi. Aleyhissalatü Vesselam biraz daha deyince dedi ki Hazreti Bilal, senin için ayırdığımdan başka hiçbir şey kalmadı ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam, dağıt, infak et ey Bilal, arşın sahibinin azaltacağından hiç korkma. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.